Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda hoş geldiniz, sefalar
Hoş bulduk.
getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
Çok şükür sizler iyisiniz. Hamd
Hamdolsun
ederiz.
bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Bir önceki programı kapatırken birbirinden aslında geniş konular vardı. Birine
Evet.
değinmek zorunda kaldık ve dedik ki bir sonraki programda bu kalan konulara değinelim. Onlardan bir tanesi aslında sizlerin Suriye'deki insani yardımların politikası ile alakalıydı. Bir diğeri de buradan aslında Türkiye'de herhangi bir tedrisat görmüş ve Suriye'de şu anda Suriye'de bir görev almış veya diyelim ki artık orada hayatını edame ettirecek insanlar var. Onların durumuna değinelim. Eğer vaktimiz kalırsa da Ramazan ve bayramı da bir değerlendirelim istiyoruz. İlk sorumuzu geçen haftadan kalan, geçen programdan kalan sorumuzu sorarak başlayayım isterseniz. İnsani yardım potansiyeline bakarak bir sonraki adımımız ne olacak politik olarak?
Şimdi Suriye'de tabii 14 yıl hemen hemen oldu. 14 yılın neticesi bir kere büyük bir insan enkazı var. Bu insan enkazı ölü yaralı kastetmiyorum. Ruhen enkaz durumdalar.
Bir
Yani
travma yaşadılar
evet
sonuçta
yani ruhunun
insanlar.
derinliklerine indiğinizde herkes de o enkazı yaşıyorsunuz. Çünkü çok ilginç bir şey de var. Bir nasıl diyeyim bizim coğrafyanın talihsizliği herhalde. Mesela adam yaşadığı bölgede, şehirde üç farklı yönetim görmüş. Mesela üçüne de ağam paşam demiş. Şimdi gerçekten bu çok zor bir şey. Ruh hali olarak. Ki muhakkak herkesin gönlünde bir tane yönetim vardır. Ama diğer gelenlere hoş geldin beş gittin diyorsun. İşte orada nizam dedikleri rejim, Esad rejimi. DAEŞ, IŞİD var.
Karmaşa bir dönem var orada.
PKK var. Veya SDG dedikleri. Efendime söyleyeyim. Aynı yapı hemen hemen. Üçüncü de muhalifler var. Muhaliflerin içerisinde Türkiye'nin desteklediği ÖSO dedikleri muhalifler var. Şey var bir de. HDŞ diğer muhalif grup HDŞ var. Toplamına baktığınızda böyle bir sürü yapılar var.
Ve hepsine uyum göstermek zorunda
Hepsi uyum
oradaki
göstermek
insan.
zorunda. Mesela buraya kaçanların bir kısmı rejimle kavgası yok ama orada hayat çekilmediği için adam yurt dışına kaçmış. Veya adam IŞİD'den kaçmış. Yani bir şeyden kaçmış oradaki. Sonuçta baktığınızda bu insanların en büyük problem belki en çok para harcanacak nokta bu saatten sonra erzak kadar insanların ruh dünyalarının kendine getirilip ortak yaşam alanı oluşturma kabiliyetlerinin meydana getirilmesi. Ve bir ortak gelecek adına çalışmaları. Çünkü şöyle bir şey var. Bilmiyorum daha önce bahsettik mi? Şimdi barış oldu dediler. Barış oldu da karşı mahalledeki falanca adam bana ateş etti. Şimdi sende bu bilgi var. Ve bu bilgiyle o adamla yaşıyorsun, karşılaşıyorsun.
Ama asıl maharet de o değil mi? Barışın
Evet.
mantığı o değil mi yani?
Tabii zaten zor olan bu. Mesela Bosna'da biz bunu yaşadık yakın dönemde. Bosna'da bunu yaşadık. Kosova'da daha küçük yaşadık. Çünkü Kosova'da Sırp azınlık az. Hala sorun çözülmedi. Bosna'da hakeza işte 94'te herhalde. Dayton Barış Anlaşması. 94 olması lazım ya 95. Çok zor bir şey. Düşün yani. Falanca evdeki adam veya filanca şehirdeki filanca kişi filanca kadınlara tecavüz etmiş. 5 sene önce. Şimdi o orada hayatına devam ediyor. Bunlar hayatına devam ediyor. Gidip intikam mı alacaklar? Veya o gelip ben o gün böyle bir hata yaptım pişmanım mı diyecek. Çok gerçekten karmaşık bir şey. Karmaşık bir ruh hali.
Bizim kendi kültürümüzde de vardır ya, kan davası olur mesela.
Evet.
Onu durdurmak için bütün şehrin ileri gelenleri gelirler ve iki tarafı birleştirirler. Binlerce kişi bir araya gelir. 1.000 kişi karşı tarafta, 1.000 kişi bu tarafta ve artık geçmişe bir sünger çekeceksiniz. Ama karşısındaki insan, yani 1 metre mesafesindeki insan, deyim yerinde ise kendi sülalesinden birçok insanı öldürmüştür. Ama araya barış girdiği için onu bir de görmezden
İşte
gelecektir.
bunu yapabilecekler mi? Sonuçta sürekli savaşmış bir toplum.
Gittiniz gördünüz, yapabilecekler gibi bir his var mıydı sizde oradaki insanlarda?
Şehirler yapar da kırsalda yaşamış daha zor. Kırsalda yaşamış daha zor. Bir de daha insanlar dönmedi. Şu ana kadar Türkiye'den herhalde 160 bin kişi falan oldu. He? Diğer işte Ürdün, Lübnan, vesaire şura buradan da toplasan hadi bir 100 bin 150 bin de 200 bin de onlar olsun. Yani 500
çok,
bini daha
çok
bulmadı.
Çok az bir kısım dönmüş.
Bak,
o zaman.
500 bini daha bulmadı.
Evet.
Dışarıda 15 milyon olduğu tahmin ediliyor. Hı hı. Veya 12 milyon diyenler de var. 500 bin dönmüş. Gerçekten çok Suriye toplumu tek parça olarak devam edecekse. Bir de insanoğlu şeydir. Birini günah keçisi ilan etmek ister. Türkiye'deki boykotlar da ondandır. Her ne sebepten olsa olsa. Şimdi yeni bir boykot daha başladı.
Evet.
Bir olayın müsebbibi olarak birine yönlendirilir. Ve evet. O boykot edilir. Haklılık haksızlık olarak söylemiyorum. Ben sosyolojik tespit olarak. Şimdi burada da adam döndüğünde o günahı çektiği acıyı birine yansıtması lazım.
Hı hı. Ama bunun da bir kültürü var dediğiniz gibi. Diyelim ki o yansıtma kısmında işte asıl belki hani dediniz ya şehirlerdeki insanlar bunu kaldırabilirdi. Yine boykotta da öyle. Şimdi bir boykot etmek var. Bir de aslında hani bir kısım insan var. Diyelim ki bizim camiamızdan birçok insan işte Filistin'deki soykırımdan dolayı İsrail'in desteklenen ürünleri boykot ettiler.
Hı hı.
Ama kimse gidip de bir dükkanı yağmalamadı veya kırıp dökmedi. Veya diyelim ki içeride insanlar kahve içerken mesela bağırıp çağırmadı. İşte çıkın oradan diye bağırmadı ama biraz yani kırsala, yani, kırsal kültür almış insanlara gelince onlar
yaptılar.
Evet. Mesela son zamanlardaki olaylar da aynı şekilde. Tamam boykot ediyorsun ama içerideki insanı da etkilemenin bir anlamı yok. Boykot kendi atışından senin gücünü belirtmek için aslında yaptığın bir şey.
Şimdi biz doğu toplumları olarak duygularımız çok yüksektir.
Evet.
Onun için karşımızdakini etkileriz.
Evet.
Biz duygularımızla etkileriz. Batı tekniğiyle, ilmiyle etkiler.
Evet.
Yani ama biz bir doğu toplumuna dahil olan bir adam, bir kadın yani bir insan karşısındakine muhataplıkla çok kolay bir şekilde etki. Çünkü biz duygu yükümüz çok fazladır.
Doğru.
Heyecanımız çok yüksektir.
Evet.
O heyecanı karşı tarafa aktettiğimizde onu etkiler.
Evet.
Bu heyecanı birbirimize karşı da kullanırız. Ve kullanırken de çok kolay sertleşebiliyoruz. Onun için benim Orta Doğu ile ilgili genel olarak sadece Suriye değil ama Suriye çok önemli bir noktada bulunuyor. Yani İsrail Filistin'le bir barış olacaksa ki ben bu işin savaşla çözülümünü çok net görmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var. İsrail toplumu ve Filistin toplumu farklı toplum. Bu iki farklı toplum ya mutabakata varacak ya biri birisinin tamamen ortadan kalkacak. Bu mümkün değil.
Evet.
Bu noktada ne yapıyorsun? En fazla işte Gazze'de olduğu gibi çok fazla cana kıyarak ve daha da ötesi mekanları yok ederek insanları bir yerden bir yere doğru sürüyorsun.
Evet.
Ama toplum ortadan kalkmıyor.
Evet.
Sadece işte 5 kilometre veya 50 kilometre geriye git, Mısır'a git diyorsun.
Hı hı.
Mısır dediğin 30 kilometre. 30 kilometre ileri git yerleş diyorsun. Bunlar sağlıklı değil tabii. Sonuçta bir şekilde artık global dünyadaysan ya oturup adam gibi barış yapacaksın ki onu beceremediler. Yani Oslo sürecini kaçırdı Orta Doğu. Çünkü herkesin değerleri çok yüksek. Yani herkes kendi değerleri için ölmeye ve öldürmeye hazır. Öyle olunca da bir türlü orta yolu bulunamıyor. Bir de tabii acılar var. Çok fena acı çektirmişsin. O acı döner yani. Yani ben bunu Suriye'de gördüm. Adam mahalleyi yok etmiş. Binalar böyle iskelet kalmış, karkas kalmış binanın. Şimdi bunun acısını hazmeder mi o yapan adamdan? En son bu Laskiye Tartus olaylarında Türkiye'de tabii çok böyle kamuoyu Alevi katliam falan diye ortaya çıktı. Esasında konu Alevi katliamı değil. Alevilerin içerisindeki bir takım öne çıkmış isimlerin bu katliamların aktörü olmasına bağlı olarak o topluma olan kızgınlık. Yoksa toplumun hepsi kalkıp zaten onlar azınlık olduklarını biliyorlar.
Evet, evet.
Karşısında koca bir kitle var. Milyonlar bu milyonları öldüreceğini, yok edeceğini, olmayacağını çok iyi biliyorlar. Böyle bir nefret de yok. Ama tabii ki her farklı görüşün arasındaki şey gibi, mesafe gibi bir mesafe oluştu ama özellikle bu tabii Esad bunu iyi kullandı.
Evet.
Arap Alevi toplumun içerisindeki belli isimleri aldı. Orduda kritik noktalara oturttu. Yani hemen hemen bütün böyle katliam, efendim söyleyeyim, soygun yani olumsuz kötü bütün
evet,
talimatları
acımasız, evet.
Acımasızlığı işaretini verenlerin büyük çoğunluğu Arap Alevilerinden oluşuyor.
Hı.
Şimdi bu doğal olarak masum Arap Alevisini de içine kapsıyor.
Evet.
Çünkü toplum...
İzinler genelliyor sonuçta.
Çünkü aynı evet. demin konuştuğumuz gibi toplum bir yere bir fatura kesmesi lazım.
Evet.
Bir yere fatura kesmesi için de ki o toplum mesela yüzlerce yıldır orada yaşayan bir toplum. Aynı bizim Adana, Hatay, Lazkiye aynı hattır o.
Evet.
Aynı şey yani. Kültürel olarak, akrabalık olarak aynı toplum. Sadece 36'dan mıydı Hatay sınırı kesilmiş. Öyle
evet.
mi? Çekmiş sınırı o kadar. Yani birbirlerinin hala herkesin o akrabası var. Geliyorlar,
gelip geliyorlar
gidiyorlar.
Bayramlarda, seranlarda.
Konuşuyorlar. Yani bu toplumu yok edemezsin. Bu toplumla başkasını yok edemezsin.
Evet.
Ama işte siyaset burada insanları güzel kendi duruşları adına kullandığı için bir süre sonra o yıkıldığında o enkaz o toz, zehirli tozu yutuyorsun.
Evet.
Yani bundan sonra mesela bir süre Suriye'de Nusayrilerin veya Arap Alevilerin huzurlu günler beklemiyor.
Hı hı.
Niye? Çünkü doğal olarak karşıdaki şöyle diyor. Sen bana acı çektirdin hı. diyor.
Bir soğusun ortalık.
Yani sen bana acı çektirdin evet. diyor. Biraz da sen acı çek bakalım diyor. Yani bu evet ya Abdurrahman sen bu acıyı doğallaştırıyorsun veya hakmış gibi görüyorsun diyor bazı insanlar anlamadıkları için. Ben de diyorum ki ya böyle bir şey yok. Bir kere dinen zaten böyle bir benim dinim buna müsaade etmiyor.
Evet.
Çünkü suç suçluya aittir.
Evet.
Topluma ait değildir.
Evet.
Ancak sosyolojik baktığınızda mesela ne derler? Mesela şuralılar.
Hı hı. Tabii toplumların sonuçta bir karakteristik özelliği var aslında.
Evet yani şuralılar tehlikelidir, sıkıntılı. Mesela Türkiye'de çok vardır bu.
Evet.
İşte falanca ilçe aman aman oradan adam çıkmaz diyor. Ya
evet.
Esasında garip bir tabir. Misal diyorum 100 bin kişilik ilçeyi komple çöpe atıyor.
Onu diyen de bir yanındaki ilçedir büyük ihtimalle.
İşte, aynen öyle zaten rekabet.
Rekabet olduğu için yani.
Trabzon, Rize,
evet.
Urfa, Antep falan evet, böyle
evet, her
şeydir.
Her yerde vardır aslında.
Böyle bir sürü ilçeler vardır. Onlar birbirleriyle şey yaparlar. Rekabet ederler. Onun için ben insani yardımdan ziyade eğitim, meslek ve ülkenin kalkınması adına Suriye'ye yüklenilmesi kanaatindeyim. Yoksa buradan erzak yollaşıyor
gider, o sürekli
yolla
gider gelir.
O gidiyor zaten.
İnsanlar karnını doyurursunuz
evet.
aslında sorun
Ama
değil.
Ama orada doğru yapılar kurup çünkü ayrıca burada bir sürü mesele var. Yani PYD'nin yönettiği bölge var.
Hı-hı.
Buranın sakinleşmesi lazım. Alevi bölgesi var, Dürzi bölgesi var. Sünnilerin içerisinde sert çocukların olduğu
hı-hı.
hani öyle tabir kullanılmıştı ya.
Hı-hı.
Kaideciler için
evet.
sert çocuklar gibi. Yani o daha çok böyle selefi damar diyelim. O damarın olduğu noktalar var. Bunların hepsinin zamanla sakinleştirilmesi lazım. Öteki türlü patladığında o domino etkisiyle her tarafa doğru gidiyor.
Evet. Buradan okuyup da ilkokulu burada bitiren, ortaokulu burada bitiren, üniversiteyi burada okuyan insanların da orada bir değişiklik yapacağına inanıyor musunuz?
İnanıyorum. Türkiye'de her ne kadar son birkaç yılda bir ayrımcılığa tabi tutulsalar da genel olarak Suriyeli okuyan çocuklar özellikle daha burayı benimsediler. Bizde işte hatta Arapçaları zayıf. Yani ev Arapçaları değil de ammicelerinden ziyade Fasi Arapçaları zayıf.
Evet.
Arapça anlama açısından. Bir kısmı kalacak. Yani gidip gelecekler.
Hı-hı.
Bir kısmı geri dönecek.
Yani burada okudukları tahsilin orada denkliği var değil mi hocam şu an?
Tabii tabii.
Sonra şey diploma krizi falan
yok,
çıkması
yok.
Yani. Hani işte.
Teknik olarak bir problem yok ama 60 bin Suriyeli çocuk okuyor bizim üniversitelerde.
Evet.
Şimdi bunun %20'si dönse 12 bin kişi yapar. Bence mesela Suriye toplumunun böyle bir meseleye de ihtiyacı var.
Hı-hı.
Çünkü burada okuyan çocuklarla şöyle bir kanaatim var. Türkiye'de etkilendiler. Ancak Türkiye'deki sekülerleşmeye vesaire bir takım olumsuz şeylerden etkilenmediler. Çünkü azınlık geldikleri için kapalı toplum psikolojisi kendine ait kültüre ekstra yapışıyorsun.
Evet.
Avrupa'daki Türklerin önce kumar oynayıp sonra gidip namaz kılması gibi. Mesela kumar oynatır ama dindarlı. Yani kendine göre bir dindarlığı vardır.
Evet.
Çünkü o Alman toplumundan veya Fransız toplumundan ayrışıp kendine ait bir alanda varlığını devam ettirme adına içgüdüsel bir harekettir.
Hı.
Burada da, ama burada tabii pek çok hayata farklı bakmayı gördüler. Sonuçta maalesef Arap ülkelerindeki rejimlerin getirdiği hep bir kapalılık vardır.
Tabii.
Yani böyle rahat bir işte eskiden Dubai vardı, orası da şimdi daha böyle son 4-5 yılda sert politika uygular hale geldi. Ama zaten krallık olunca devlet başkanına ilgili bir şey söyleyemiyorsun. Yani esasında devlet başkanını eleştirmek bir rahatlama alanıdır.
Ya dozunda eleştirmek
Tabii ki
belki.
canım.
Evet.
Yani onu
Böyle.
bir hakaret
Hani
değiliz
kimleri de
veya bir
sövüp sayarak
yok
falan
yok
sonuçta
o
değil mi?
taraf, ama eleştirmek sonuçta, insan eleştirir kimi? Anasını, babasını. Küçükken ana babandan başlarsın. İş hayatından girersin, patronu eleştirirsin. Ama bir yandan yanına çalışmaya devam edersin. Esasında o bir rahatlama anıdır.
Evet.
Bir şeyler söyleyeceksin ve rahatlayacaksın,
Doğru.
hayatına devam edeceksin.
Evet.
Onun için ben kesinlikle çocukların, özellikle Kuzey Suriye'nin, Türkiye'dekilerin ciddi bir kısmı Kuzey Suriye'den geliyorlar. Yani Halep, İdlib ve o civar, oradaki şehirlerden geliyorlar. Bunların geri döndüğünde oradaki hayatı olumlu manada etkileyeceğini, çünkü burada sanayide çalıştılar, bir takım iş imkanları oldu, kabiliyetleri oluştu. Ben yatırımcıyı da buraya götüreceklerini, yani burada yanında çalıştığı patronu, hadi gel sana orada tesis kuralım
Tabii o da ayrı bir kapı
diye,
açmış olacak yani.
kesinlikle yani
Evet.
bu, eğer elektrik geldi mesela, Halep elektrik gelsin, düzenli elektrik, Halep sanayisi uçar.
Evet.
İdlib zaten uçuyor. Halep de uçar yani.
Yönetim bazında peki nasıl bir etkisi olabilir? Hani baktığınızda diyelim ki bir sonuçta burada üniversiteyi bitirdi ve sonuçta orada bir gidebilir bir belediye başkanı olabilir, bir yönetici
Ya
olabilir,
onlar
bakan
olur. Onlar
olabilir.
oluyor zaten, bakan oldu.
Nasıl bir etkisi
Dışişleri
olabilir şey?
Bakanı
Evet.
Türkiye'den gitti, üniversite uluslararası işlerde lisans veya doktora yapan bir arkadaştı. O gitti. Bu iş böyledir.
Evet.
Yani o doğal akışıyla gider, ama tabii ne olursa olsun hala kimin adamısın, hangi ekiptensin? Yani liyakate çok bakılacağını da zannetmiyorum.
Toplumu dünyanın genelinde böyle ama
Ya
sonuçta. Evet.
özellikle de bizim coğrafyada.
Evet.
Ya adam, bakıyorsun sağ parti, sol parti, yan parti, yün parti falan, geç onu yani. Liyakat konuşulur, az uygulanır.
Evet.
Ama herkes liyakat, ha, liyakatli dediklerimiz de %50'yi yakaladıysa o, bu adam liyakatı esas alıyor der.
Evet.
Ama ticarette değil. Ticarette biraz kurumsallaştığında hemen liyakate döner. Niye der ki, liyakat gelince yani işi bilen doğru adamı
Zaten
istihdam.
beceremezse iflas edecek,
Evet.
zarar edecek. Dolayısıyla anında görmüş olacak. Evet. Bu anlamda toplumun peki etkileme kısmı Türkiye olarak mı? Hani okuma dedim, diyelim ki Türkiye'deki yönetim sistemini oraya taşıyarak mı olacak? Yoksa kendi içinde hibrit bir yönetim mi olmuş olacak?
Bence
Öyle mi? Nasıl görüyorsunuz?
Türkiye'den esinlenerek hibrit bir yönetim olacak.
Buradaki rahatlığı gördüler. Buradaki
Tabii canım,
hani demokrasi diyorlar o kadar
yani
şimdi şey hakaret gibi geliyor. Evet.
asayiş çok önemli bir şey. Ve hürriyet. Nedir hürriyet? Sokakta hanımınla beraber yürürken birilerinin senin koluna girip gel bakalım seni şuraya götürüyoruz dememeleri. Suriye'de bu vardı. Veya
Hürriyet bu anlamayı.
bir sürü Arap ülkesindeki genel problem bu. Yani kapınız çalınıp veya yolda yürürken tak diye kolunuza biri girip bir kimlik gösterip sizi alıp götürüyor. Nereye gidiyorsun, niye gidiyorsun, ne zaman çıkacaksın hiç belli değil.
Amerika'da da olacağım. Sonuçta iftara giderken kolundan tutup hadi gidiyoruz dedikleri de olmuyor mu
Yani
canım?
Amerika'da nadir olur. Gerçekten bir kriminal bir şey olman lazım.
Filistin'i destekleme gibi bir
Ha.
suça karışmanız lazım. Bir gece vakti kolunuzdan tutup götürmeler. Ama orada kronik olmuş diyorsunuz. Yani
Ama o vatandaş değil, biliyorsun.
doğru. Evet, o da doğru.
Yani vatandaş değil.
Kendi vatanınızda aslında bu olduğu zaman problem oluyor diyorsunuz.
Mesele
Evet.
o. Yani
Evet.
sonuçta kaçmıyorsun, kaçamıyorsun. Siyasi konular için söylemiyorum. Siyaset hep serttir
Evet.
dünyada. Ben yani buna şey örneğini vereyim, işte Hazreti Ali ve Muaviye kavgasını örnek veriyorum.
Doğru.
Yani sertleşir. Orada din yoktu zaten. Orada iktidar mücadelesi vardır. Onun için siyaset alanını dan çıkarak gene halkın yaşayışıyla ilgili, oralarda mesela ülkede 5 tane istihbarat teşkilatı var. Bak, 5
Evet.
tane istihbarat teşkilatı var. Böyle bir ülkede nasıl yaşarsın sen? Yani karakterin oturmaz senin.
Tabii sonuçta bir başkasının adamıysan diğerinin düşmanı olmuş olursun.
Yani devamlı
Olabiliyor.
biri geliyor,
Evet.
seni alıp götürüyor. Niye götürüyor? Hangi istihbarat teşkilatı alıp götürdüğünden haberin yok. Evet. Veya niye götürüyor? Birbirlerine haber yiyor. Alıp alıp alıp götürüyor. Bir ihbar geliyor. Hop alıp götürüyorlar.
Tam bir karmaşa ortamı.
Tam bir karmaşa ortamı. Bundan çıkması lazım.
Tamam. Sokaklar dinginleşecek, sakinleşecek.
Dinginleşecek ve lider kültü olmayacak. Yüce liderimiz her tarafta fotoğrafları var falan böyle. Şu an bu konuyu bir fıkrayla bağlayayım. Suriye konusunu. Suriye İsrail'e ajan yollamış. İsrailler çok kısa zamanda bunu tespit edip yakalamışlar. Suriyeliler de ya demiş Allah Allah bu nasıl yakaladı falan diye araştırmaya başlamışlar. Gitti mi Suriye'ye bu arada?
Evet.
Suriye'de görmüşsündür. Arabalar dahil her yerin üstünde devlet başkanı resmi var.
Evet.
Her yerde ama. Adam da İsrail'e gidince direkt Netanyahu'nun fotoğrafını yapıştırmış her tarafa. İsrail'de olmayan bir şey.
Evet.
Hemen göze dikkat çekmiş adamı.
Tespit etmişler.
Tespit etmişler.
Güzel.
Yani bu olayı anlatmak için önemli bir kriter.
Kralcılık olmayacak.
Kralcılık olmayacak.
Usulüne uygun.
Ferdin zaten İslami olan da o. Yani İslam kişiyi esas alıyor. Sonra toplumu esas alıyor. Önce kişiden başlıyor. Sonra o kişinin hayatını kaliteli devam ettirmesi adına da topluluğu önemsiyor. Ama o tip toplumlarda bireyin hiçbir özelliği yok. Genele bakıyor. Genel toplum iyiyse tamam diyor, bu da iyi diyor. Genel bireyin hakkıymış bilmem neymiş şu bu yok diyor. Ben diyor sana bir toplum, hani toplum yaratmak diye bir tabir var ya. Çok hoş bir şey değil.
Evet, kavramsal olarak.
Kavram değil ama böyle bir tabir vardır. Toplum yaratma meselesi. Adamlar öyle bakıyorlar. Bu yaratma işinde haşa ve kella en ufak bir ihtilafa vesile olursan hemen seni tokada basıyorlar. Hiç
evet.
Haklı haksız diye bir şeyin yok yani.
Doğru.
Siyasi olmana gerek de yok.
Evet.
Paran yetmedi, devlet başkanına kızdın. Bir şey oldu, bir şeye kızdın. Veya falanca partiden birine kızdın. Şahsi kızıyorsun bak. Partiye kızmıyorsun, şahsi kızıyorsun. Hop alıp götürüyorlar.
En cümle yani burada yapılacak olan yardımlara gelecek olursak insani yardım. İnsanların canını kurtardılar. Hani demiş olduğunuz o hürriyet kısmını geçti. Canını kurtardı. Tenini giydiriyorsunuz zaten. Besliyorsunuz. Bedenini besliyorsunuz. Ama bu anlamda unutmayacağınız ve önemseyeceğiniz bir alanda ruhunu beslemek diyorsunuz. Bu anlamda eğitimler,
kesinlikle.
Destekler olacak.
Yani ruhunu destekleyip tekrar ayağa kalkmış. Çünkü daha paylaşıma girmediler. Menfaat paylaşımına girdiklerinde bir daha kavga edecekler.
Evet.
Bu kavganın hafif geçmesi lazım.
Öngörülüyor mu peki bu kavganın nasıl olacağına dair bir şey?
Yani var tabii öngörenler var. Ama mesela ben şahsen Mart başındaki şeyi bekliyordum. Bu Lazkiye bölgesindeki olayları bekliyordum. Benim bir kerametim değil. Suriye'yi takip eden herkesin beklediği bir olaydı.
Evet.
Çünkü geriliyor, balon şişiyor. Bir yerde birini puf diye patlaması lazım.
Ama toplumun
lazım.
Da belki siz kodlarını bildiğiniz için sonuçta tahmin edebilirsiniz. Sonuçta bizim ülkemizde de böyle. Bakıyorsunuz ufacık meseleden dolayı insanlar hemen sağa solu
ya şöyle,
dökmeye başlıyorlar.
Mersin'den Hakkari'ye kadar hat zaten bizim Orta Doğu'muzdur.
Evet.
Yani oradaki insanlar hepsi Orta Doğu karakterlidir. Türkiye'nin genelinde bir doğuluk vardır. En modern böyle liberal hatta liboş diye takıldıkları insana gidin. Onda da bir
protest
vardır.
Tarafı oluyor.
Vardır
bunu
yani
da
öyledir.
Toplumundan alıyor aslında.
Evet.
Evet, eyvallah. Peki bir çok fazla vaktimiz kalmadı ama Ramazan ayını tamamladık artık.
Elhamdülillah.
Cenab-ı Allah nice Ramazanlara güzelce ulaşmamızı nasip eylesin. Ama yine bir Filistin'de halihazırda saldırılar oldu. Yine toplum dünyasında ufak tefek çatışmalar oldu. Sizler her Ramazan birçok ülkeye gidiyorsunuz. Oralarda iftarlara katılıyorsunuz. Bu anlamda bu yılki Ramazan'ı nasıl değerlendirdiniz? Nasıl geçti Ramazan sizin adınıza?
Valla bu sene çok bir yere gitmedim. Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır, Urfa.
Diyarbakır dünyanın merkezi zaten sonuçta. Evet.
Evet, oraya gittik. Bir iftar Diyarbakır'da, bir iftarımızı Urfa'da açtık. Diyarbakır'da şunu gördüm mesela. Şimdi baksanız biraz belki politik mesele olacak ama baksanız böyle solcu, ayrılıkçı, şu bu filan diye bir takım ithamların olduğu bir partinin güçlü olduğu bir şehir. Daha demokrat, daha böyle sol tandanssız diyelim. Ama İstanbul'daki kadar oruçça saygısızlık görmedim ben. Adam oruç tutmasa bile.
Bu sadece İstanbul'da mı arttı?
Ya büyük şehirlerde, hı-hı, büyük şehirlerde oruç, din, dini kavramlarla ilgili saygı meselesi ortadan kalktı. Hepimizde kalktı. Yani şöyle, mesela bakıyorsunuz başörtülü bir kadın açık alanda oturup Ramazan'da bir şey yiyor. Evet tamam, senin belli günlerin vardır, yersin ama bunu niye açık ediyorsun?
Evet.
Bu bir saygısızlıktır.
Tabii canım. Geçmişte Türkiye'de, gayrimüslimler
Türkiye'de
bile
çok uzun yıllar, hı-hı, başta Hürriyet gazetesi olmak üzere belli gazetelerin işte Konya'da, Sivas'ta, Erzurum'da dayak yedi. Oruç tutmayan, hı-hı, dayak yedi. Haberlerin mesela kaynağı oruç tutmayan dayak yedi değil. Oruç tutmayanlara saygı göstermediği,
evet,
için
doğru,
dayak yedi. Yani sokakta sigara içti.
Ya.
Sokakta su içti aleni.
Evet.
Bu insanlara utanmıyor musun derler. Yoksa oruç tutmamak zaten Hazreti Peygamber'den bugüne kadar gelen ve bundan sonra devam edecek bir şey.
Evet. Tutmayabilir aslında.
Tabii tutmayabiliyor. Hastadır. Hı-hı. Yorgundur. Yolcudur. Hı-hı. Bedene uygun değildir. Hı-hı. Kadınsa ayrı özel durumları vardır. Oruç tutmayabilir. Hı-hı. Mesela Osmanlı'da araştırdım ben. Lokantalar çalışırmış ama oturma hizmeti vermezlermiş.
Al götür.
Al götür yaparlarmış.
Ama onu da kimse göstere göstere yemezmiş. Tararlarmış.
Tabii, tabii yani. Yani o belli uygun ortamlarda. Yani sonuçta bu ülkedeki yaşayan gayrimüslimler şu an çok kalmadı gibi ama gayrimüslimler bile Ramazan'a saygı gösteriyorlar.
Evet. Maalesef o iyice artmaya başladı.
Evet yani şu an Anadolu'da bu hala var. Hı
hı. Ama
Anadolu'da
İstanbul'da
var.
Biraz
ama özellikle İstanbul yani büyük şehirlerde, hı hı, oruca saygı, Ramazan'a saygı.
Kutsala saygı aslında. Bir
kutsala saygı,
saygı
oradan kaldı diyor. Kutsalın tarafında olduğunu varsayanlar da buna dikkat etmiyorlar.
Hmm. O da ilginç.
Ya adam o gün seferde mesela, hı hı, falan şehre gitmiş. Sigarayı aleni içiyor. Abi niye içiyorsun sigarayı aleni ya?
Hı hı. Sigaranın kendisi başlı başına bir...
Yani bu evet, ülkede Ramazan geldiği için alkol içmeyen, normalde alkol ama Ramazan'a
duyarlı
hürmeten,
insanlar var, evet.
Hürmeten, içmeyen, meyhanesini kapatan, içkili lokantayı kapatan çok insan var.
Evet. Çok doğru bir konu aslında.
İnan eskiden İstanbul'da ben net hatırlıyorum. Ben delikanlıyken İstanbul'da alkol lokantaların çoğu kapanır veya alkol servisi yapmazlardı.
Evet.
Ama şu an neredeyse göstere göstere şeref hediye şey yapacak.
Yani oruç tutanlar utanacak aslında, göstermeyelim gibi.
%57'ymiş şey oruç tutan.
Evet.
Çok düşük rakam.
Evet. Bu Ramazan böyle hüzünlü geçti diyorsunuz kendi anısınızdan.
Yani evet, ha bu toplum evet şu an.
Giderek daha da artacak o rakam.
Artacak
belki.
Sonra tekrar eskiye dönecek.
Evet.
Ben İnşallah. Onunla hiç kaygım yok.
Evet.
Çünkü dinin sahibi Allah. Ben değilim, sen değilsin. O değil, bereket
çok
değil.
Doğru. Evet.
Dinin sahibi Allah. Buradan kendimize böyle ekstra misyonda biçmeyelim. Biz İslam'ı güzel bir şekilde yaşarsak, hı hı, güzel bir şekilde.
Biz onunla mükellefiz.
İyi bir örnek olursak, evet, gerisi yeter. Onun dışında yok dini kurtarmak, ehli sünneti kurtarmak, şunu kurtarmak, bunu kurtarmak filan çok iddialı laflar.
Evet.
O iddiaların işte sonucu hiçbir şey çıkmıyor. Hı hı. Siz güzel bir örnek, Üsve-i Hasene en güzel örnek diye bahsedilen peygamberin takipçisi olun yeter.
Eyvallah.
Ama tabii gerçi sen diyeceksin herkes peygamber adına konuşuyor zaten.
Biraz öyle.
Evet,
evet.
Herkes peygamber adına konuşuyor ama sonuçta neticeye bakalım abi. Bu ülkede dindarlık artıyor mu azalıyor mu? Kesinlikle azalıyor.
Azalıyor ve böyle de devam edecek.
Bazı görünürlükler artıyor olabilir, hı hı, ama dindarlık artıyor. Bu Ramazan'da da yansıdı. İnşallah.
Ama sonu güzel olacak diyorsun.
Öyledir zaten. Bu, hı-hı, hep böyle uçlarda yaşamaya doğu toplumu
çok alışkın, evet.
Dedim ya uçlara gitmeyi severiz.
Evet.
İnşallah toparlanır. Hı-hı. Eskiye döner diye, eyvallah, düşünüyorum.
Eyvallah. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür
ağzınıza
ederiz.
Sağlık. Güzel bir değerlendirme oldu. Tek bayram kaldı. Artık bayramı da bir sonraki programda bir değerlendirmiş oluruz. İnşallah.
Yani şöyle diyelim, bayram bitince bayram konuşulmasın.
Evet.
Kurban bayramı var, belki orada onu konuşuruz ama benim çok kısa bir şeyim var. İyi bayramlar diye bir tabir yerleşti.
Tabii, evet.
Ben bu tabire takmış vaziyetteyim.
Öyle mi?
Tabii.
Kötü bayramlar olmasa.
Türkçe'ye hakaret ediliyor. Hmm. Kesinlikle Türkçe'ye hakaret ediliyor. Hı-hı. Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Zafer bayramı için iyi iyi bayramlar diyemezsiniz. Bayram tebrik edilir.
Güzel.
Çünkü bayram hak edilmiştir.
Tebrik biraz geride kalmış eski bir Hayır. kelime gibi geliyor.
Fransızcadan evet. sadece Fransızcada iyi bayramlar var. Batı'da da sadece Fransızcada bonla başlayan bir tabirdir. Türkçe oradan geçmiştir. İyi bayramlar. Çünkü mesela Zafer Bayramı hak edilmiş bir bayramdır. Ama bilmem işte Kabotaj Bayramı iyi bayramlar dersin. Niye?
O da bayram değildir abi. İşte
ya işte bayramın... o hani o sektördeki, o işteki, o işte emek verenlerin hani sevindikleri bir gün gibi bir şey. Ama o mesleği hatırlamak adına yapılmış bir şey.
Anladım.
Ama mesela diyorum bir Zafer Bayramı bir zorlukla elde edilmiş bir şeydir. Evet. Ramazan Bayramı zorlukla 30 gün sabrettim ben.
Evet.
30 gün sonra ki kavuştuğun bayram tebrik edilir. Bayram kutlu olsun denir.
Evet.
Yani kutsanır.
Kutlamak, tebrik
tabii,
etmek.
Tabii kutlamak, evet. şey yapmak, mübarek etmek. Onun için lütfen Türkçeyi doğru bir şekilde kullanalım. Zaten elimizde bizi biz yapan kavramların hepsini kaybediyoruz. Bari dilimize sahip çıkalım. Bayramımızı tebrik ederim, bayramımız mübarek olsun, bayramımızı kutlarım gibi bir kelime doğru bir kelimedir, doğru bir tanımdır. Evet. Buna da dikkat edersek iyi olur. Yoksa
çok güzel.
Çok bir de kısaltılmış. Bak bütün dillerdeki bayram tebriklerine bak. İyi bayramlar bizde var, bir de Fransızlarda var.
Evet.
İki kelimeyle işi bitiriyorsun.
Evet.
Sığlık. Fransızlarınki kültüre bak. Onlar zaten dinle ilgili genel sorunlu bir toplumdur Fransızlar. Ama biz öyle bir toplum değiliz.
Yani uzun uzadıya mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'a.
Kurban dedin de.
Doğru. Evet.
Ya fark etmez ya. Oraları şey yapabilirsin.
Genişletebilirsin.
Evet. Ama bayram tebrik edilir. Kutlanır.
Mübarek olsun denir. Dua edilir.
Evet. İyi seyirler dersin. Mesela bizim programımız için iyi seyirler diyebiliriz kültürden irfana.
Evet. Bu arada Çanakkale programımız da şu an 4. bölümüne girdi. Belki 5. bölümüne ineceğiz. Onu da reklamını yapalım. Çanakkale Adım Adım Çanakkale Destanı programını da şey
evet,
yapmış olduk.
Mart ayı.
Evet, Mart ayı geldi. Çanakkale Zaferi. Zafer Bayramı dediniz
Zafer
ya.
Evet.
Kolay kazanılmamış. Bizler de gittik gördük orada çekmiş olduk. Çok teşekkürler. Allah
biz
razı
teşekkür
olsun.
Ederiz.
Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık inşallah.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'a programının da burada sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi çok güzel konulara değindik. Abdurrahman Bey çok güzel açılımlar yaptı. Bizler de onlardan istifade ettik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.